istikameti tutturmak zor mesele. O istikamette yürümek de zor mesele. O istikamette giderken sapmamak ondan da zor. İşte ondan dolayıdır ki ümmette sapmalar meydana geldi. Seesbiru hatta ye'zen Allahu fi emri. Sabredeceğim. Rabbim bana işimde izin verinceye kadar. O işim ne zaman olacaksa Allah onun vaktini saatini bilmektedir. Rabbim bana ne zaman müsaade edecekse, izin verecekse o zamana kadar sabredeceğim. Seasbir hatta ya acize sabran sabri. Sabredeceğim, sabır benim sabrımdan aciz oluncaya kadar sabredeceğim. Böyle bir sabır imanla mümkündür. Sabrın ve iradenin bittiği yerde iman devreye girer. Sabır biter, iman bitmez. Sağlam bir iman, sabırlı insanın sabredemediğine bile dayanır. Sağlam bir iradeli insanın dayanamadığına, sağlam iradenin bile bittiği yerde iman bitmez, yoluna devam eder.
İnnel hamdelillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinden sonlarına gelmiştik. Allah Azze ve Celle peygamberimizi ve onunla beraber bütün ümmetini yönlendirmeye devam etmekteydi. Bu hareketin gerçek komutanı Allah olduğu için hareketin yönlendirilmesini de kendi üzerine almıştır. Ve bizzat peygamberimize hitaben buyurulmuştu ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ Emrolunduğun gibi dosdoğru hareket et. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bazı meselelerde içtihat yetkisiyle teçhiz edilmişse de bazı konularda kendi reyine göre karar vermişse de fakat çok temel olan meselelerde hareketin temel esasları gibi konularda Allah Resulü özgür bırakılmamış ve Allah tarafından yönlendirilmiştir. Allah Azze ve Celle Peygamberimize bile emrolunduğun gibi dosdoğru olmakla mükellefsin buyurmuş ve bunun bir emir olduğunu ifade etmiştir. Demek ki Allah Resulü bile özgür değildir ve Allah'ın emriyle muhataptır. Ve o da istediği gibi rahatına geldiği şekilde davranma hakkına sahip değildir. Demek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi istediği şekilde bir hareket metodu izleyemez. Nasıl emrolunduysan o şekilde hareket edeceksin ey Resulüm. Bu hareketin gerçek komutanı sen değilsin. Bu hareketi sen istediğin şekilde yönlendiremezsin. Sen de bana tabi olmakla mükellefsin. Rüzgarlar çıkaracaklar. Okyanustaki adaya doğru, hedefine doğru giderken rüzgarlar çıkaracaklar. Dev dalgalar çıkaracaklar. O rüzgarlarla, dev dalgalarla karşılaştığın zaman rotanı değiştirmeyeceksin. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru hareket etmeye devam edeceksin. Bütün dalgalara karşı, bütün rüzgarlara karşı kasırgalar bile meydana getirseler etrafında, yine de sen geminin rotasını asla değiştirmeyeceksin. Geminin direksiyonuna sarılacaksın ve asla kımıldamasına izin vermeyeceksin. Yapman gereken en önemli vazifelerden birisi işte bu. Hareketin hiçbir şekilde sapmamasını sağlamak. Zerre kadar sapacak olursanız hedefinizden saparsınız. Metottan zerre kadar taviz verecek olursanız hedeflerinizden sapmaya başlarsınız. İşte ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bizzatihi peygamberimizi bile ikaz ediyordu. Sen bile diyordu özgür değilsin bu meselede. Demek ki sana da emrolunuyor. Senin içtihadın değil yani bu. Sen de sana vahyedildiği gibi davranmak zorundasın. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem elbette ki öyleydi. Kendisi Rabbinin kendisine gösterdiği yoldan zerre kadar ayrılmazdı. Ve hiçbir zaman da ayrılmadığını gösterdi. Onun hayatını anlatan kitaplar onun tavizsizliğiyle doludur. Onun hayatını anlatan eserler, ondan bize nakledilmiş olan hadisler bize bunu açıkça gösteriyor. Kafirlerin uzlaşma arayışları hepsi boşa çıkmıştı. Allah Resulü hiçbir şekilde onların dediklerini kabul etmedi. Hiçbir şekilde onların taviz isteklerine olumlu cevap vermedi. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ İstiyorlar ki ey Resulüm sen onlara karşı yumuşak olasın ve onlar da sana karşı yumuşak olsunlar. Öyle istiyorlar. Önce senden bekliyorlar yani yumuşaklığı. Sonra onlar yumuşak olacaklar. Öyle bekliyorlar. Evvela sen ılımlı Müslüman olmanı istiyorlar. Sen ılımlı Müslüman olursan onlar da ılımlı kafir olacaklar. Öyle istiyorlar. فَلَا تُطَيِ الْمُكَذِّب۪ينَ O kafirlere asla itaat etme. Hiçbir şekilde onlara taviz vermeyeceksin. Hiçbir şekilde onların istediğini yapmayacaksın. Yapacak olursan hedefinden saparsın ve yapacak olursan hiçbir zaman maksadına erişemezsin. Sana ne emrolunmuş ise ister itikadi meselelerde, ister ameli meselelerde, ahlakla ilgili mevzularda, fazilete dair meselelerde, bütün meselelerde, muamelete ait meselelerde nasıl emrolunduysan ey Resulüm öyle davranacaksın. Allah Azze ve Celle bu şekilde daha Mekke'deyken hareketi kendi kontrolüne almış ve bu şekilde ileride sapmamasını sağlamış idi. Yoksa hareket ileride sapabilirdi. Başlangıçta küçük gibi görünen bir takım tavizler ve sapmalar ileride büyük tavizlere sebebiyet vermiştir. Tarih bununla doludur. Yakın tarihe bakılacak olursa bunu görürsünüz. Uzak tarihe baksanız da bunu görürsünüz. Cemaatlerin tarihlerine baksanız da bunu görürsünüz. Küçük tavizler büyük tavizleri doğurmuştur daima. Kafirler bunu bilmektedirler. Toplum mühendisleri bu işi iyi bilmektedirler. Bir hareket nasıl saptırılır çok iyi bilmektedirler.
Bir Rabbani hareket nasıl tavizkar bir hareket durumuna getirilir, bu işin ilmini bilmektedirler. O yüzden onlar öyle teknikler kullanırlar ki sizi istikametinizden saptırıverirler. İstikametten saptığınız zaman hedefinize varmanız artık mümkün olmayacaktır. Bütün bu oyunlardan kendinizi koruyabilmeniz için kafirler kadar uzman olmanıza gerek yok. Onlar kadar strateji bilmenize de gerek yok. Onlar kadar bu işin uzmanı olmanız şart değil. Siz sadece Rabbul Alemin'den gelen metoda sarılın. Siz sadece Rabbul Alemin'den gelen stratejiye sarılın. Allah'ın metodu ve stratejisi onların hilelerini ve stratejilerini darmadağın edecektir. Hak gelecek ve batıl zail olacaktır. O yüzden size düşen Allah'ın metoduna sarılmaktır. Allah Azze ve Celle nasıl hareket etmenizi emrettiyse onu yapmaktır. O alanda içtihat yapmayın. O alanda Allah ve Resulü ne demiş ise ona itaat edin. Aklınızın vazifesi Allah ve Resulünün ne dediğini anlamaktır. Allah ve Resulünün demediğini demek değil. Kendi kafanızdan ortaya bir metot ve hareket koymak değil. Allah ve Resulünün ne dediğini anlamakla görevli aklınız. Sizin aklınız geleceği bilemeyeceğine göre yapacağınız hareketin ileride ne gibi sonuçlar vereceğini anlamanız mümkün değil. Onun için siz sadece size emredilene tabi olun. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ey Resulüm. Yalnız sen değil ve men tevbe ma'ak. Senle beraber tövbe etmiş, şirkten dönmüş olan, günahları bırakacağız demiş olan müminler de, senle beraber olanlar da dosdoğru olsunlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde Peygamberimizin hakikatte zaten doğru olacağını bildiğini ifade ediyor. Allah Resulüne bu sure nazil olduğu zaman Şeyyebbetni suretul Hud demiş idi. Beni Hud suresi ihtiyarlattı dedi. Bir diğer rivayette ve ahavatu hadiye de ilave edilmiştir. Yani onun kardeşleri Hud ve kardeşleri beni ihtiyarlattı. Allah Resulünü ihtiyarlatan neydi? Beni kocattı diyordun sure-i Hud hakkında. Beni kocattı bu sure. Yaşlandırdı beni diyordu. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini şiddetli bir şekilde ikaz etmiş olabilirdi. Sen emrolunduğun gibi dosdoğru olmakla mükellefsin ey Resulüm. Allah Resul bundan korkuyordu. Acaba yoksa bir takım yanlışlar mı yapmıştık? Rabbi kendisini böyle ikaz ediyordu. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyecekti Allah'ın Resulü. Festaqim kema umirt ayeti bize de hitap ediyor. Bizi de ihtiyarlatması lazımdı. Biz de korkmalıydık. Acaba Allah'ın emrettiği gibi dosdoğru davranıyor muyuz? Acaba bütün amellerimizde dosdoğru muyuz? Acaba hem inanç esaslarına bağlı kalışımızda, kafamızdan bid'atler uydurmamış olmakta, acaba gerek ameli meselelerde, gerekse itikadi meselelerde, ahlaki meselelerde acaba dosdoğru muyuz? Peygamber'e ihtiyarlatan bu ayet bizi de daha fazla ihtiyarlatmalıydı. Allah Resulü'nden daha fazla esasında müminlere hitap ediyordu. Efendimizin kendisinden korkmasından daha çok ümmetinden korktuğunu biliyoruz. Elbette ki o vahiyle idare edilen bir peygamberdi. Elbette ki o Mustafa idi, Allah tarafından seçilmiş idi. Dolayısıyla seçilmiş olanlar ve Allah tarafından yönlendirilenlerin çok korkmasına gerek de yoktur aslında. Ama yine de o takvasından dolayı korkuyordu. Ama esas korktuğu nokta ise وَمَنْ تَابَ مَاَكْ kısmı. Yani seninle beraber iman etmiş olanlar da dosdoğru olsunlar. Seninle beraber tövbe etmiş olanlar, şirkten dönmüş olanlar, onlar da dosdoğru olsunlar. Yani sen dosdoğru olabilirsin ya Muhammed. Ama senden sonraki ümmetin acaba dosdoğru gidecek mi? Çünkü Allah Azze ve Celle sadece peygamberimize doğru olmayı emretmiyordu. وَمَنْ تَابَ مَعَدْ diyerek seninle beraber olanlar, tövbe edenler, iman edenler, onlar da dosdoğru olmakla mükelleftirler. Acaba ileride 20-30 sene sonra ne olacak? İşte sapmalar başlamadı mı Hazreti Ali'nin şehadetiyle birlikte? Sapmalar başlamadı mı? Dosdoğru yoldan ayrılmalar başlamadı mı? Ve tarih boyunca bu devam etmedi mi? Ve şimdi de işte Müslümanların dosdoğru yolda gitmediklerini görmüyor muyuz? Emrolunduğun yolda dosdoğru ilerleyeceksin. Allah Azze ve Celle sana bir İslam medeniyeti kurma görevi vermişti. Sen bu görevi yapacaksın. Sen ve senle beraber olan, tövbe etmiş olan müminler. Hiçbir zaman Batı medeniyeti içerisinde yer almaya çalışmayacaksın. Sen istikametinden vazgeçmeyeceksin. Sen daima istikameti tutturacak ve o istikamette gideceksin. İstikameti tutturmak zor mesele. O istikamette yürümek de zor mesele. O istikamette giderken sapmamak ondan da zor. İşte ondan dolayıdır ki ümmette sapmalar meydana geldi. Birçok meselede, gerek itikadi meselelerde, gerek ameli meselelerde, devletle ilgili meselelerde, fertle ilgili meselelerde, aileyle ilgili meselelerde, birçok meselede sapmalar meydana geldi. Çünkü istikameti tutturmak zordur. Sapmak kolaydır. Doğru bir tanedir ve ama yanlışlar sonsuzdur. O yüzden o doğruyu bulabilmek kolay değildir. Bulsanız bile aklınızla veya vahiy yoluyla doğruyu bulsanız da nefsinizin baskısı var. Şeytanınızın baskısı var. Çevrenizin baskısı var. Ananızın, babanızın baskısı var. Amcanızın, dayınızın baskısı var. Kafirlerin baskısı var. Zalimlerin, fasıkların baskısı var. Bütün bu baskılardan sonra yine de istikameti muhafaza edebilmek kolay değil. İstikameti saptırabilmek için rüzgarlar meydana getirecekler. Kasırgalar estirecekler sağdan soldan. Bazen önünüzden estirecekler ama yine de hiç sapmayacak, devam edeceksiniz. Bütün işte bunları başarabilmek için mutmain olmuş olmak lazım. Allah'tan ve Resulünden mutmain olacak. Gerek iman esaslarından, gerekse bu davadan ve bu davanın ortaya konuluş üslubundan mutmain olacak. Allah'ın dediği olmalı diyecek yeryüzünde, bundan mutmain olacak. Allah'ın dininden mutmain olacak. Bu dinin davası olan La İlahe İllallah'tan mutmain olacak. Allah'ın dediği olmalı diyecek, başka bir şey demeyecek. Ve sonra Allah'ın peygamberinin gittiği şekilde gitmeyi göze almış olacak, bundan mutmain olacak. Peygamberin istikameti düzgündür diyecek. Madem ki peygamber taviz vermeden hedefine ulaşmıştır, o pisliklere bulaşmadan hedefine ulaşmıştır, o halde ben de ulaşabilirim diyecek, mutmain olacak. Hem ulaşmasam bile zaten görevimi yapmış olurum diyecek, mutmain olarak devam edecek yoluna. Aksi halde rüzgarlar esmeye başladığı zaman mutmain olmamış olanlar, dininden mutmain olmayanlar, yahut dininden mutmain olsa bile davasından mutmain olmayanlar, davasından mutmain olsa bile davasının ortaya konuluş biçiminden mutmain olmayanlar, hareket metodundan mutmain olmayanlar, onlar kasırgalar esmeye başladığı zaman acaba yanlış mı yapıyoruz diyecekler. Ve işte o zaman gerisin geriye dönmek isteyecekler, gemilerini limana çekecekler. Çünkü mutmain değildirler. Fastakim kema umirt ayetini o anda unutuverecekler. Allah Resulü hiçbir zaman unutmadı. Onun güzide sahabesi de hiçbir zaman unutmadı. Ama onlardan sonra unutanların nesli gelmeye başladı. İşte o zaman ümmette sapmalar görüldü. Allah Azze ve Celle peygamberimize bu mesele içtihat meselesi değil diyordu yani. Hiçbir zaman temel meselelerde Allah Azze ve Celle peygamberimize bırakmamış. Temel meselelerin hepsinde Allah bizzatihi kendisi yön vermiştir. Hem inanç esaslarında, hem ibadet esaslarında, hem de diğer meselelerde, ahlakın temel meselelerinde ve hareketin temel esasları hepsi bizzat Allah tarafından bildirilmişti. Ey Resulüm, hiçbir zaman sapmayacaksınız. Sana emrolundu, bir İslam medeniyeti meydana getirmekle emrolundun. O istikamette devam edeceksin. Hiçbir zaman kafirlerin içerisinde yer almaya çalışmayacaksın. Hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne doğru meyletmeyeceksin. O zalimlere doğru hiçbir zaman meyletmeyeceksin. Fıskı fücura doğru hiçbir zaman meyletmeyeceksin. Daha sonraki ayette geleceği gibi. Hiçbir zaman o zalimlere meyletmeyeceksin ey Resulüm. Sana verilmiş bir görev var. Yeryüzünde yeni bir medeniyet kurma görevi sana verilmiş. Sen ve senle beraber tövbe etmiş olanlar bu görevle görevlisiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi ben ihtiyarlattı derken acaba neyi kastediyordu? O zaten sırat-ı müstakim üzere giden bir peygamberdi. En ufak bir hatası oluverse, bir zellesi gerçekleşse, hatacık diyebileceğimiz küçücük hatalar ve iyi niyetle yapılmış olan hatalar, nefse uymaktan, şeytana uymaktan dolayı değil, iyi niyetle olmuş olan küçük hatalar bile yapılmış olsa, ama geldiği zaman yüzünü eksiltmesi gibi, küçük hatalar bile işlemiş olsa Rabbul Alemin tarafından ikaz ediliyordu o. Hemen kendisine Allah doğrultu veriyordu. Dolayısıyla Allah Resulü'nün korkusu aslında kendisi için de değil. İhtiyarlamasının sebebi, Hud suresini kendini ihtiyarlatmasının sebebi aslında kendisinden korktuğundan da değil. Esas itibariyle ümmetinden korktuğundan dolayı ihtiyarlıyordu Resulullah. Acaba ümmetim benden sonra da sırat-ı müstakim üzere gidebilecek mi? Çünkü Rabbul Alemin kendisine haber veriyordu. O da bize haber ediyordu. Benden sonra hilafet 30 sene devam edecek diyordu. Filan sahabi şehit olacak diyordu. Torunu Hüseyin şehit edilecek diyordu. Falanlar filanlar şehit olacak. Şöyle kötü hadiseler olacak diyordu. İşte bütün bunlardan anlaşılıyor ki o Allah tarafından bilgilendirilmiş idi. İşte ondan dolayı da kendisini ihtiyarlatıyordu bu sure. Eğer ümmeti sırat-ı müstakim üzere gitmeyecek olursa o zaman azaba uğrayacaklardı. Allah Resulü bunu biliyordu. Allah'ın sünnetini, Allah'ın kanunlarını biliyordu. Sırat-ı müstakimden ayrıldıkları zaman uzun süre o şekilde devam edecek olurlarsa işte o zaman tokat yiyecekti ümmet. Ümmet olmaktan çıkacaklar ve zulme uğrayacaklardı. Allah Resulü bunu biliyordu. İşte o yüzden ümmetinin geleceğini düşündüğü için ihtiyarlıyordu. Mesela siz çocuğunuzun başına büyük belaların geleceğini bilseniz, sizden sonra mesela filan çocuğunuzun kafasının kesileceğini, filan çocuğunuzun kanser olacağını, filan çocuğunuzun felç olacağını, filan çocuğunuzun ahlaksız olacağını, filan çocuğunuzun terörist olacağını, filanın şöyle olacağını bilseniz mesela ihtiyarlamaz mısınız? Kesin olarak bilseniz mesela üzülmez misiniz? Kahrınızdan ölmez misiniz? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vaziyeti buydu. Sen de emrolunduğun gibi dosdoğru davranacaksın. Senle beraber iman etmiş olan, tövbe etmiş olanlar da. وَلَا تَطْغَوْا Ve hiçbir zaman da haddi aşmayacaksınız. İfrattan ve tefritten sakınacaksınız. Hem sırat-ı müstakim üzere gideceksiniz. Dininizden tavizler vermeyeceksiniz. Onlar ne kadar size yumuşak gibi görünseler de hakikatte sizin düşmanlarınızdırlar. Onlar size siyaset yapmaktadırlar. Bir kısmı gelir, zalim gibi konuşur, tehditlerde bulunur. Öbürü gelir, sizdenmiş gibi davranır, o da sizi kandırmaya çalışır. Her ikisi de sizin düşmanınızdır aslında. İşte onlara dininizden taviz vermezken, diğer taraftan da haddi aşmayacaksınız. Mesela Allah Azze ve Celle size kafirlere itaat etmeyin buyurdu isen, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ dediyse siz hücuma kalkmayacaksınız. Dengeyi kuracaksınız yani. Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde bir mücadele seçeceksiniz. Ne onlara itaat edeceksiniz, ne de Mekki stratejiye göre, Mekke'de Allah'ın yönlendirmesine göre onlara hücuma kalkışmayacaksınız. Bu şekilde Allah Azze ve Celle sizi zafere ulaştıracak. Önce ıslah çalışmaları yapacaksınız. Sonra kendi medeniyetinizi meydana getireceksiniz. İşte o zaman Allah Azze ve Celle size yeryüzünde fitne kalmayacağı kadar onlarla savaşın diye talimat verdiğinde işte o zaman gerekeni yapacaksınız. Ama Mekke'deki stratejiye göre onlara itaat etmeyin denilmiş ise sadece onlara hücuma kalkışmayacaksınız. وَلَا تَطْغَوْا Haddinizi aşmayacak, tuğyan etmeyeceksiniz. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ O Allah Azze ve Celle yaptıklarınıza basirdir. Her ne yapıyorsanız Allah görmektedir ve haberdardır. O halde haddinizi aştığınız zaman Allah onu görecektir. Haddinizi aşmayın. Hem dinde ifrata gitmeyin. Tefride gitmeniz caiz olmadığı gibi ifrata da gitmeyin. İfrata gitmeniz caiz olmadığı gibi tefrite de gitmeyin. Ne o tarafa doğru ne bu tarafa doğru haddi aşmayın. Daima istikametinizde gidin. Allah size ne demişse, onlar sizi istikametinizden saptırmak isteseler de yine de siz istikametinizi bilirseniz sapmazsınız. Hedefinizi daima görecek olursanız hedefinizden sapmazsınız. Cesur olursanız hedefinizden sapmazsınız. Geminiz büyük ve sağlam olursa hedefinizden sapmazsınız. Kaptanınız cesur ve ehil olursa hedefinizden sapmazsınız. Tayfalarınız cesur, ehil ve itaatkar olursa hedeften sapılmaz. Yolcular da cesur olur, itaatkar olursa hedeften sapılmaz. Aksi halde hedeften sapmamak mümkün değildir. Nasıl ki mesela bir geminin pusulası güneş olacak olursa o geminin sapması mümkün değil. Bütün pusulaları bozulabilir ama güneş de hata olmaz. Aynı şekilde bütün akıllar hata edebilir. Ama eğer bir hareketin pusulası Kur'an ise o hareketin sapması mümkün değildir. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ Emrolunduğun gibi dostlar ol. Senin de sana yol gösteren vahiy olacak olursan, sana şu istikamette git, şu istikamette gitme derse Kur'an, ona uyacak olursan hiçbir zaman sapmazsın ve hedefine varabilirsin. İşte kafirin korkusu da odur. Kafir sadece ılımlı İslam'ı istemez. Zannetmeyesiniz ki kafirin oyunu sadece ılımlı İslam'dır. Ilımlı İslam, İslam'a en büyük zarar olduğu gibi aşırı İslam da İslam'a en büyük zararlardan biridir. İkisi de kafirin ekmeğine yağ sürmektir. Ilımlı İslamcılar da kafirin istediği doğrultuda gidiyor. Allah'ın istediği istikamette gitmiş olmuyorlar. Aşırıya gidenlerden masum insanları öldürme tehlikesi olan bir takım metotları tercih etmiş olanlar da onlar da esasında kafirin istediğini yapmış olmaktadırlar. Kafir her ikisinden de mutludur. Sadece sırat-ı müstakim üzere giden, Allah'ın vahyettiği stratejiyi takip eden, hedefine doğru akıllıca ve cesurca giden hareketten memnun değildir. İşte o hareket olmak lazımdır. Kafiri üzen bir hareket, kafiri sevindirmeyen, Allah'ı sevindiren, müminleri sevindiren bir hareket. Ne ifrat ne tefrit, ne aşırı İslam ne de ılımlı İslam. Peygamberi bir hareket metodu ile, strateji ile yoluna devam eden bir İslam. İşte böyle bir İslam Rabbul Alemin'i sevindirir. Böyle bir İslam Resulullah'ı sevindirir. Böyle bir hareket müminler için bir ümit kaynağıdır. Allah Azze ve Celle Peygamberimize bu şekilde talimat vermiş. Ama bu talimatın gerçekleştirilebilmesi için de bunun bir şartı vardı. İşte o şartı da söylüyor. وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zalimlere sakın ha sakın meyletmeyesiniz. O zalimlere meyletmeyin. O zalimler sizi kendilerine doğru çekmek isteyecekler. Çeşit çeşit entrikalar hazırlayacaklar. اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدَ وَاَك۪يدُ كَيْدًا Onlar size bir takım keyifler yapacak, alçaklıklar yapacak, tuzaklar hazırlayacaklar. Rabbul Alemin buyurur ki ben de onlara karşı tuzak hazırlıyorum. Benim size göstermiş olduğum hareket metodu ve strateji de benim keydimdir. Ve inne keydi metindir. Benim tuzağım, benim planım sağlamdır. Dolayısıyla siz ona tabi olun. O zalimlere sakın meyletmeyin. Zalimler güçlü oldukları zaman insanlar onlara meylederler. Zalimler zayıf oldukları zaman onlara meyleder mi insanlar? Dünyanın mesela zayıf devletlerine kim meyleder? Güçlü devletlerine meylederler insanlar. Ve güçlü devletler daima zulmederler. Allah Azze ve Celle işte o zalimlere ve o güçlülere meyletmeyin buyurur. Eğer bunu yapacak olursanız ateş size dokunur. Onlara dokunacak ki onlara dokunduğu gibi ve kıyamet gününe dokunacağı gibi hatta bu dünyada da ileride dokunacağı gibi size de ateş dokunur. Onlarla onlara dost olanlar onlara dokunacak ateşe de razı olsunlar. Allah Azze ve Celle o zalimlerle birlikte olmamızı yasaklıyor. Hatta onlara meyletmemizi bile yasaklıyor. O mesela gelip Irak'ı işgal mi ediyor? Onlara meyil duymayacaksınız kalbinizde. Güçlünün yanında yer almayacaksınız. Onlara ekmek yemek göndermeyeceksiniz. İncirlikten onlara yardım malzemeleri gönderilmesine imza atmayacaksınız. Kamyonlarla, tırlarla Amerikan askerlerine ekmek yemek göndermeyeceksiniz. Zalimlere meyletmeyeceksiniz. Eğer bunu yapacak olursanız onlara dokunacak olan ateş size de dokunur. Allah Azze ve Celle mühlet tanır. Hatanızdan dönmeniz için size mühlet tanır. Ama o mühlet bittiği zaman işte o zaman azabı bekleyin. O zalimlere meyletmeyin. Onlardan kriterlerinizi almayın yani. Kopanak kriterlerini alacağınız Allah'ın kriterlerini alın. Onların kanunlarına meyletmeyin. Hatırlayın daha 80-90 sene evvelini. Hatta 3-5 sene evvelini. Hatta bugünü hatırlayın. Hatta 2-3 asır evvelini hatırlayın. Tarihin 1000 sene evvelini hatırlayın. Ne zaman hatırlarsan hatırlayın ama ne olursunuz hatırlayın. Bunlar size 1000 sene evvel de Haçlı seferleri düzenlediler. Bunlar size 80-90 sene evvel de saldırdılar. Dünya savaşıyla sizi perişan ettiler. Hep beraber saldırdılar. Ve sonra siz batıya meylettiniz, yazıklar olsun. Onlar size saldırdılar, siz onlara meylettiniz. Onlar sizin kanınızı akıttılar, siz onlardan kanunlarını aldınız. Onlar size saldırdılar, namusunuzu kirlettiler, siz onların kriterlerini aldınız. Siz onlardan kılık kıyafet aldınız. Siz Allah'tan alacağınızı onlardan aldınız. Allah Azze ve Celle o size zulmetmiş olan, yahut Allah'a zulmetmiş olan, Müslümanlara zulmetmiş olan, insanlara zulmetmiş olan, o kafirlere meyletmeyin dediği halde onlara meylettiniz. Bırakınız Müslümanlığı, bu milliyetçilik bile değildir. Milliyetçiydiyseniz mesela, o halde neden kendi Türk kıyafetinizi giymediniz de Batı'nın kıyafetini tercih ettiniz, söyler misiniz? Sizin Türklerinizin kıyafetinde şapka var mıydı mesela, söyler misiniz? Madem ki milliyetçilikti sizin esaslarınızdan bir esasınız, o halde neden eski Türklerin, Tura'nın kıyafetini getirmediniz de, onların kanunlarını getirmediniz de, onların kriterlerini getirmediniz de, neden sizinle savaşmış, size zulmetmiş, o zalimlere meylettiniz, onların kini aldınız, söyler misiniz? Kur'an buyuruyor ki, o zalimlere meyletmeyin. Onların içerisine girmeye çalışmayın. Onların medeniyeti içinde yer almaya çalışmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminlerin ateşiyle kafirlerin ateşi birbirini görmesin. Yani evleri yakın olmasın. Müminlerin evleriyle kafirlerin evleri yakın olmasın birbirine. Resulullah böyle buyurduğu halde, siz onlarla birlikte olmak, iç içe yaşamak istiyorsunuz. Aldığınız yetmiyormuş gibi şimdi tamamen onların içerisinde yer almak istiyorsunuz. Kur'an bunu men ediyor ve zalimlere meyletmeyin buyuruyordu. Meylettiler. Meyledince ne oldu? Yaklaşık 200 senedir, 300 senedir zalimlere meylediyor Müslümanlar. Batı'nın teknolojisi karşısında eziklik duyuyorlar. Aşağılık kompleksine kapılıyorlar. Teknolojiyi medeniyet zannettiler. Bilimi medeniyet zannettiler. Birkaç asırdan beri teknoloji Batı'nın elinde olunca onların karşısında eziklik duyanlar Batı'nın medeniyetini de almaya başladılar. Halbuki medeniyet başka bir şeydi, bilim ve teknoloji başka bir şeydi. Anlamadılar. İşte o günden beri Batı'ya meylediyorlar. Ve Batı'ya meylin sonunda ne oldu? Bugünkü neslimizin şu halinden memnun musunuz? Anasını babasını sokağa atan bir nesil. Fuhuş içerisinde yaşayan bir nesil. İçkiyle, kumarla iştigal eden bir nesil. Mektebinde öğretmenini döven bir nesil. Kendi kardeşlerine kurşun sıkan bir nesil. Kendi vatanını bölmeye çalışan bir nesil. Avrupa'ya, Amerika'ya hayranlık duyan, onlar tarafından desteklenmeye razı olan bir nesil. Onların kültürünü alan bir nesil. Söyler misiniz şu andaki ürün nasıl bir üründür? Siz zalimlere meylettiniz ve işte o meylin sonunda ortaya çıkan nesil de budur. Ve işte o meylin sonunda Amerika'ya ve Avrupa'ya meyletmenizin sonunda şu anda Amerika'dan ve Avrupa'dan hıyanet görüyorsunuz. Neden gerçekleri saklıyorsunuz? Neden sizi bölmek isteyenlerin Avrupa ve Amerika olduğunu insanlar açıkça ilan etmiyorsunuz? Görev başındayken neden konuşmuyorsunuz da emekli olduktan sonra konuşuyorsunuz, söyler misiniz? Sözünüzün hiçbir kıymeti kalmadığı zaman mı konuşacaksınız? Neden söylemiyorsunuz? Çünkü siz milletimize batıyı hedef olarak göstermiştiniz. Kıbleyi batı olarak tayin etmiştiniz. Ve şimdi işte o batıdan hıyanet görüyorsunuz. Yanlış yaptık diyemiyorsunuz. Yanlış yaptınız. 80-90 sene evvel bu milleti Allah kurtarmıştı. Allah'a yönelecektiniz, siz zalimlere yöneldiniz. Yanlış yaptınız. Ve şimdi o yanlışınızın sonucunu çekiyorsunuz. Dost zannettikleriniz hıyanet ediyor. Ve gerçekleri söyleyemiyorsunuz. Ey milletimiz yanlış yaptık. Bizim dostumuz değilmiş bu kafirler diyemiyorsunuz. Bizim dostumuz Müslümanlardır. Müslümanlarla kardeş olalım. Yönümüzü onlara çevirelim. Kıblemizi değiştirelim. Müslümanlara doğru çevirelim kıbleyi diyemiyorsunuz. Müslümanları Müslümanlara doğru kıbleyi çevirecek olursanız, rotanızı İslam alemine doğru çevirecek olursanız, o zaman memleketinizdeki İslam hareketlerin kuvvetlenmesinden korkuyorsunuz. Öyle mi değil mi? Korkunuz budur. Memleketinizdeki İslam hareketlerin kuvvetlenmesinden korkuyorsunuz. Siz milletinizi batıllaştırmaya çalıştınız. Şimdi ise batıdan hıyanet gördük derseniz, milletiniz o halde bizim yönümüz İslam alemine olsun diyecek olursa, o zaman işte yeniden İslamlaşma süreci gerçekleşebilir diye korkuyorsunuz. O zalimlere meyletmeyin ey müminler. وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Sizler yani ey müminler, Allah Azze ve Celle buradan çoğul ifadesi kullanıyor. Çoğul ifadesiyle yani zalimlere peygamberin meyletmesinin mümkün olmadığını ama müminlerden bir kısım insanların meyledeceğini ifade etmiş oluyor. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ derken, emrolunduğun gibi dosdoğru ol derken peygambere hitap ediyordu. Çünkü peygamber zaten öyle davranır. Ve peygambere o meselede hitap ederken emrolunduğun gibi dosdoğru ol demek peygamber için onu alçaltıcı bir ifade değil. Peygamberin zaten öyle olduğunu herkes bilmektedir. Ve Allah Azze ve Celle yapılması gereken bir şeyi söylerken evvela peygamberine hitap ediyor, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ama kaçınılması gereken bir şey söylerken, şunu yapmayın diyecekse peygamberine hitap etmiyor direkt olarak. Şunu yapma ey Resulüm demiyor. Şunu yapmayın ey müminler diyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde esas olarak böyle bir hatanın zaten peygamberden beklenmeyeceğini ama müminlerden bekleneceğine işaret ediyor. Müminlerin zalimlere doğru meyletme ihtimali var. Allah Resulü'nün zaten böyle bir ihtimali yok. O yüzden ey Resulüm sen dosdoğru ol diyor ama ey müminler siz de zalimlere meyletmeyin diyor. Eğer meyledecek olursanız o zaman o sırat-ı müstakimden saparsınız. Onlar sizi saptırmak için kendilerine meylettirecekler. Bir takım tuzaklar hazırlayacaklar. Şunu yapın, şunu yapmayın diyecekler. Bir tarafa doğru sizi sevk edecekler. İşte ey müminler, o zalimlere meyletmeyin. Meyledecek olursanız, o takdirde فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ateş size de dokunur. Onlara dokunacak olan ateş size dokunur. Ve istikametinizden de sapmış olursunuz. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ Allah'tan başka sizin için bir dost yoktur. Allah'tan başka dostunuz yok. Onları dost olarak kabul etmeyin. Sümme la tumsarun. Sonra yardım görmezsiniz. Allah'ın yardımını kaybedersiniz. Siz o zalimlerin yardımını istiyorsunuz. Siz o zalimlerin dostluğunu istiyorsunuz. Halbuki Allah'ın dostluğunu istemelisiniz. O zalimlerin, o sahte dostların, sahte dostluklarını isterken Allah Azze ve Celle'nin gerçek dostluğunu kaybedersiniz. Siz Allah'ın dostluğuna ehemmiyet vermeliydiniz. Sahte dostların dostluğunu kazanmak istiyorsunuz. Halbuki onlar yüzünüze güler, arkanızdan da kuyunuzu kazarlar. Karşı karşıya geldiğiniz zaman size iyi davranırlar. Ama arkanızı döndüğünüzde arkanızdan hançerlerler. Düşmanlarınızı desteklerler. Altınızı oyarlar. Kardeşi kardeşe kırdırırlar. Size her türlü tuzakları hazırlarlar. Bütün alanlardan, ekonomide, siyasetten, ahlaktan, bütün meselelerde size çeşit çeşit tuzaklar hazırlarlar. Siz Allah'ı dost edinin. Aksi halde yardıma uğramazsınız. Allah'ın yardımını kaybedecek olursanız o zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Nasıl ki tarihte bir zat şöyle söylemiş idi. Onlar dostlarını ihmal ettiler. Dostlarının dostluklarını unuttular, ona ehemmiyet vermediler. Onlar nasılsa dostumuzdur zaten dediler. Dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlarına ehemmiyet verdiler. Düşmanlarını dost yapmaya çalıştılar. Bu arada dostlarını kaybettiler. Düşmanlarına gelince onlar da dost olmadılar. İşte o zaman her ikisi birleşti. Dostları düşman oldu. Düşmanları da dost olmadı. Yine düşman olarak kaldı. Her ikisi birleşince yıkılmaları mukadder oldu. Kaçınılmaz oldu. İşte aynen öyle. Müslümanlar hakiki dostları olan Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumat ilen nur. Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkartır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ تَاغُوتُ. Ama kafirlere gelince onların dostu tağuttur, şeytandır. Onları o şeytan nurdan karanlıklara çıkartır. Allah Azze ve Celle ben sizin dostunuzum dediği halde Allah'ı ihmal edenler, dostlarını ihmal edenler, düşmanlarının dostluğunu kazanmaya çalışanlar, onlar bilsinler ki Allah'ın dostluğunu kaybettiler. Ve düşmanları da dost olmadı, işte görüyorsunuz. Düşmanlarımız ne zaman dost gibi davrandı bize? Her meselede aleyhimizde rey kullandılar. Her zaman köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Allah'ı kaybettiler, düşmanları da dost olmadı. İşte o zaman nereye kaçacaklar? Allah'ı da kaybettiler, düşmanlarını da kazanamadılar. Şimdi nereye kaçacaklar? Allah Azze ve Celle işte o yüzden buyurur ki ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. O zaman yardım görmezsiniz artık. Ve sonra وَاَقِمِ السَّلَاهِ buyurdu Kur'an. Namazı kıl. وَاَقِمِ السَّلَاةَ تَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفَ مِنَ الْلَيْلِ. Gündüzün iki tarafında ve gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl ey Resulüm. Allah Azze ve Celle istikameti tutturabilmek için bize bir yol gösteriyor. Kafirlere meyletmemek için bize bir yol gösteriyor. Biraz evvel buyurmuştu ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Emrolunduğun gibi dosdoğru olabilmen için, sapmaman için, zalimlere meyletmemen için daima namaza dikkat edeceksin ey Resulüm. Günde 5 defa namaza dikkat edeceksin. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar. Sırat-ı müstakim üzere gitmenizi sağlar. O yüzden Allah Azze ve Celle kafirlere meyletmemek için ve emrolunduğumuz gibi dosdoğru istikamette gidebilmek için bize bir yol önerdi. Daima benzin alma yolu. Sırat-ı müstakimde gidebilmenin çaresi daima namaz kılmak, günde 5 defa Rabbul Alemin huzuruna çıkmak. Bu şekilde sırat-ı müstakim üzere hayatınızı sürdürebilirsiniz. Daima Allah'ı hatırlayan bir insanın sapmasını artık düşünmek kolay değildir. Böyle bir insanın sapması kolay olmayacaktır. O yüzden Allah Resulü buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir insan evinin önünde bir nehir aksa, inse günde 5 defa yıkansa, onun vücudunda kirden eser kalır mı? Hayır dediler. İşte dedi aynen öyle, namaz kılan kimsede kirden eser kalmaz. Ve buyurdu ki, öğlen namazı, abdest alıp öğlen namazı kılan kimse, o saate kadar işlemiş olduğu Yani sabahtan öğleye kadar işlemiş olduğu günahlarına kefaret olur. Öğlen namazı ondan evvelkiler için kefaret olur. Sonra ikindi namazı kıldığından öğle ile ikindi arasındaki günahlarına kefaret olur. Akşamı kıldığında ikindi ile akşam arasındakilere kefaret olur. Yatsıyı kıldığında akşam ve yatsı arasındakilere kefaret olur. Sabaha kıldığında yatsı ile sabah arasındaki günahlarına kefaret olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın böyle bir ibadet olduğunu haber verdi bize. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Haseneler, güzel hareketler, güzel ameller kötü amelleri giderir. Dolayısıyla namaz güzel bir amel olduğuna göre insanın diğer küçük günahlarını giderir. Eğer kebairden kaçınmış isem, büyük günahlardan adam öldürmek gibi, zina gibi, içki içmek gibi, kumar gibi, şirke düşmek gibi, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak gibi, savaştan kaçmak gibi, bu şekilde veya buna benzer büyük günahlardan birine düşmemiş isen, küçük günahlarına kefaret olacağını, her namazın, iki namazın arasındaki günahlara kefaret olduğunu Peygamberimiz haber verdi. Cuma namazı diğer cumaya kadar, Ramazan diğer Ramazana kadar arasındakilere kefarettir buyurdum. Dolayısıyla Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi bu şekilde namaz insanı kötülüklerden alıkoyduğu gibi aynı zamanda kötülüklerin de silmektedir. İşte o yüzden Kur'an bize nasıl bir insan meydana getirmek istediğini anlatıyor. Ey Resulüm, zalimlere meyletmeyeceksin. Sırat-ı müstakimden ayrılmayacaksın. Sana gösterilen metottan zerre kadar taviz vermeyeceksin. Ama bunu başarabilmen için vakimis salah, namaza devam et, namaz kıl ve kıldır. Akim kelimesi, ikame kelimesi yani. Namazı kıl demek olduğu gibi, namazı kıldır manasına da gelir. Namazı kıldır ya da namazı yeryüzünde ayakta tut manasına gelir. Namazın ayakta durmasını sağlam, bütün memlekette ezanlar okunmasını sağlam, bütün memlekette insanların namaz kılmasını sağlamaya çalış, namazı ayakta tutmaya çalış ey Resulüm. Akim kelimesinin bir manası da bu. Yalnız namaz kılmayı emretmiyor yani. Namazı ayakta tutmayı da emrediyor Allah Azze ve Celle. Toplumunuzda namaz kılanları çoğaltacak ve bu şekilde namazı ayakta tutmuş olacaksınız. Ve akimis salam. Namaz kıl ama ne kadar namaz kılacaksın? Tarafeyn neher. Gündüzün iki ucundan, iki tarafından. Ve zulefe minel leyl. Bir de gecenin yakın saatlerinden. Bazı kimseler Kur'an'da beş vakit namazın zikredilmediğini ifade ederler. Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde öğlen namazını emreder. Bazı ayetlerde akşam namazını emreder. Bazı ayetlerde sabah namazını emreder. Bazı ayetlerde bir vakit, bazısında iki vakit, bazısında üç vakit. Bu ayette ise Allah Azze ve Celle bir ayette beş vakit namazı emretmiş olmaktadır. Onlar her ne kadar o sünneti inkar edenler, kendi kafalarına göre Kur'an'a mana vermeye çalışanlar, namazı beş vakitten üç vakte indirmeye çalışanlar, onlar sünneti inkar edenler, hadisleri inkar edenler, onlar ne kadar inkar ederlerse etsinler, Kur'an'dan başka bir şey kabul etmeseler bile, hadisleri kabul etmeseler bile, Allah Azze ve Celle işte gerek burada Hud suresinde, gerekse Taha suresinde, İsra suresinde, Kur'an'da 3-4 yerde bir ayette 5 vakit namazı emretmektedir. İşte burada mesela tarafeyn neher buyuruyor. Gündüzün iki tarafı, bazı alimlere göre sabah ve ikindi namazı kastediliyor. Sabah gündüzün bir tarafı, zevalin evveli. İkindi de gündüzün, yani günü tam ortasından bölecek olursanız, güneşin tam tepeye çıktığı saati, öğlen vaktini yani, gün tam 24 saatin ortası olarak kabul edecek olursanız, o zaman ondan evvel ve ondan sonra olmak üzere, bir görüşe göre iki vakit namaz emredilmiş oluyor burada. Sabah ve ikindi namazın, bir görüşe göre sabah, öğlen ve ikindi namazı üç vakit namaz emredilmiş oluyor. Dolayısıyla etrafen neher, Taha suresinde buyurulduğu gibi gündüzün tarafları üç vakit namaz orada söyleniyor idi. Burada da o zaman üç vakit namaza işaret edilmiş olur. Tarafeyn nehar her ne kadar iki vakit demek ise de fakat Taha suresindeki ayette etrafen nehar buyuruyor. Etraf tarafın cemisidir. Ve Arapçada bilindiği gibi cemi ifadeler, çoğul ifadeler en az üçtür. Dolayısıyla etraf kelimesi en az üç vakit namazı içermektedir. Etrafen nehar dolayısıyla gündüzki üç vakit namaza işaret olmuş olmaktadır. Dolayısıyla o görüşü savunanlar, yani bu ayette tarafeyn nehardan gündüzün tam ortası, 24 saatin tam ortasının bir bu tarafı, diğer bir de diğer tarafı olarak sabah, öğle ve ikindi namazları olarak anlamışlardır. Fakat ondan daha kuvvetli olan kanaate göre tarafeyn neharda esas olarak tesniye olduğundan dolayı iki vakit namazdan bahsettiğini düşünmek daha doğru olur. Ve dolayısıyla öğlen ve ikindi namazlarını anlamak daha doğrudur. O halde tarafeyn nehar öğlen ve ikindi namazıdır. Her ne kadar ihtilaflı ise de dediğim gibi bazıları sabah ve ikindi olduğunu söylemişlerse de bazıları sabah, öğle ve ikindi olduğunu, üç vakit olduğunu söylemişlerse de fakat Zulafe minel leyl ifadesinden anlıyoruz ki orada da üç vakit namazdan bahsediyor. O halde bu namaz Zulafe minel leylden zulaf kelimesi zulfenin çoğulu olduğuna göre en az üç vakit namazı emrediyor demektir. O halde akşam yani gece namazları, akşam, yatsı ve sabah, çünkü sabah namazı da hem karanlıkta kılınmaktadır hem de akşam ve yatsı namazı gibi açık okunmaktadır. Bildiğiniz gibi akşam namazı ve yatsı namazından okuyuş, kıraat açıktır, cehridir. Sabah namazında da okuyuş açıktır. Dolayısıyla Zulafe minel leyl içerisinde olması ihtimali kuvvetlidir. Yani Zulafe minel leyl, gecenin yakın saatleri derken akşam, yatsı ve sabah namazları kastedilmiş oluyor. Tarafeyn nehar ifadesiyle de öğlen ve ikindi namazı, en azından bu iki namaz kastedilmiş oluyor. Eğer tarafeyn nehar ifadesi üç vakit namaz isen, sabah, öğle ve ikindi kastediliyorsan, o takdirde gece namazı da Zulafe minel leyl en az üç vakit olacağına göre akşam, yatsı ve vitir namazını kastetmiş olsa gerek. O zaman altı vakit olmuş oluyor. Demek ki vitir namazını da hesaba katmak gerektiğine işaret olmuş oluyor. Ümmeti hakkında vitir namazı, Peygamberimiz hakkında ise teheccüd namazı, bir görüşe göre Peygamberimiz hakkında teheccüd namazı vacip idi. Ümmetinden bu namaz kaldırıldı, nafile olarak bırakıldı. Ya eyyuhel müzzemmil kumilleyle illa kalil ayetlerinden, ey örtüye bürünen Habibim, geceleyin kalk teheccüd namazı kıl ve Kur'an okun. Daha sonra bu ayetle, bu hüküm bir ayetle, surenin son ayetiyle kaldırılmış ve bu şekilde teheccüd namazı nafile olarak kalmış idi. Fakat bir görüşe göre Peygamberimize vacip olarak devam etmiştir. Allah Resulüne teheccüd namazı, bize ise vitir namazı vacip olduğuna göre o takdirde altı vakit olmuş oluyor yani. Biz yatsının, yatsıya tabi olarak vitri de kıldığımız için namazı beş vakit olarak düşünüyoruz. Hakikatte vitir de vacip olduğuna göre farz veya vacip olan namazlar altı vakit olmuş olmaktadır. Bizler ne kadar beş vakit desek de vitri saymadığımızdan dolayı onu öyle söylüyoruz. Vitri de sayacak olursak farz ve vacip olan namazlar altı vakit olmuş olmaktadır. Yani tarafeyn nehar ifadesin, üç vakit namaza işaret ediyorsan, sabah, öğle ve ikindi, bazı alimlerin dediği gibi, o zaman Zulafe minel leyl ifadesi de üç vakit namaz olduğuna göre, çünkü zulaf kelimesi çoğuldur. Demin de ifade ettiğim gibi çoğulun en azı üçtür Arapçadan. O halde akşam, yatsı ve vitir namazı kastedilmiş olmaktadır. Dolayısıyla bir ayetin içerisinde beş vakit namaz, hatta vitri sayarsanız altı vakit namaz bir ayetin içinde geçmiş olmaktadır. Kur'an'da beş vakit namaz yoktur diyenlerin kulakları çınlasın. Onlar açıkça Kur'an'da sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı şeklinde geçmesini istiyorlar belki. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin bazı ayetleri ilim sahiplerinin çözebileceği şekilde gelmiştir. Bazı ayetler herkesin anlayacağı şekilde gelmiş. Bazı ayetler ise sadece müştehitlerin anlayabileceği bir ifadeyle gelmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin işte bu ifadesini geçmişte müştehitlerimiz bu şekilde anlamışlar. Ve bu ayetten 5 vakit namazı tespit etmişlerdir. Ey Resulüm! وَاَقِمِ السَّلَاةَ تَرَفَ اِنَّهَا وَزُلَفَ مِنَ الْلَيْلِ Namaz kıl ve namaz ayakta tut. Müminlerin namaz kılmalarını sağla. Gündüzün iki tarafında namaz kıl, öğlen ve ikindi namazları yani. وَزُلَفَ مِنَ الْلَيْلِ Akşam yatsı ve sabah namazları yani. Gecenin yakın saatlerinde namaz kıl. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ Çünkü bilesin ki muhakkak ki haseneler, güzel ameller kötü amelleri götürür. Namaz güzel bir amel olduğuna göre deminki hadislerde de ifade olunduğu gibi Allah Resulü'nün de buyurduğu gibi her namaz kendinden evvelki günahlar için kefaret olmaktadır. Öğlen namazı öğlene kadarki günahlar için, ikindi namazı ikindiye kadarki günahlar için, cumadan cumaya, cuma namazı diğer cumaya kadar olan günahlar için yahut da cuma evvelki cumadan o ana kadarki olan günahlar için bu şekilde kefaret olacağını Resulullah haber vermektedir. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Haseneler kötülükleri giderir. Yani denilmek isteniliyor ki ne zaman bir günah işleyecek olsanız hemen bir hasene yapın. Bir hata mı işlediniz mesela? Allah'a karşı bir günah mı işlediniz mesela? Kullara karşı bir saygısızlık mı yaptık mesela? Birinin hakkını mı yedik mesela? Hemen onun hakkını ödemenin yanında bir de hemen bir hasene yapmak, güzel bir hareket yapmak lazım gelir. Çünkü innel hasenat yuzhibne seyyiat buyurulmuştur. Madem ki haseneler, güzel ameller kötü amelleri götürüyor. O halde yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki güzel ameller işleyin, güzel ameller işlemeye devam edin. Bilesiniz ki sizin güzel amelleriniz toplumumuzdaki kötü amelleri yok edecektir. Dolayısıyla güzel ameller kötü amelleri götürebilecek bir güce sahiptir. Dolayısıyla iyilikler üstündür. Kötülükler aslında arizidir. Hakikatte üstün olan hasenedir. Seyyiye değildir. Eğer siz hasene işleyecek olursanız o halde toplumumuzda o seyyiyeler kaybolup gidecektir. O halde siz eğer kendi memleketinizden ıslah çalışmaları yapacak olursanız, hayırlı amelleri çoğaltacak olursanız, işte hayırlı amelleri çoğaltınca o toplumdaki insanların büyük bir çoğunluğu, toplumdaki kötülükler yok olmaya başlayacak. İyilikler galip gelecektir. Çünkü her doğan İslam fıtratı üzere doğmaktadır. Ve Allah Azze ve Celle her doğan İslam fıtratı üzere yarattığı için İnsanlarda haseneye doğru bir temayül var. İyiliklere doğru bir temayül vardır. Dolayısıyla siz eğer iyi işler yapacak olursanız onu gördükleri zaman insanlar ona temayül göstereceklerdir. İnnel hasenat yuzibne seyyiat. Yani iyilerin iyilikleri kötülerin kötülüklerini bastırmalıdır. Bastırabilmesi için onlar hasenelere devam etmelidirler. Allah Resulüne bir adam gelmişti bir gün. Dedi ki ya Resulallah ben kötü bir iş yaptım. Ben dedi bir adamın karısıyla yaptığı şeyin sadece zina dışında diğerlerini yaptım dedi. Bir insan karısıyla ne yaparsa zinanın dışında diğerlerini yaptım dedi. Yani duhulun dışında diğerlerini yaptığını söylüyordu. Beni temizle ya Resulallah diyordu. Bana ne ceza vereceksen ver ya Resulallah. Bir kadını gördüm de dayanamadım, kadını öptüm dedi. Kadına sarıldım dedi. Dedi de dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama bir cevap veremedi bazı rivayetlerden. Sonra Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdi. İnnel hasenat yuzibne seyyiat. Haseneler kötülükleri giderir. Efendimiz adamı çağırdı ve dedi ki sen dedi namaz kıldın mı biraz evvel? Adam evet dedi. Allah Resulü buyurdu ki o kıldığın namaz o günahına kefarettir. O kıldığın namaz o günahına kefarettir. Çünkü kebairden bir günah işlemedin. Madem ki zinadan kurtuldu, seni kurtardı Allah Azze ve Celle. Madem ki zina yapmadan bıraktın kadını, o halde Allah Azze ve Celle yaptığın hayırlı amellerden, mesela namazdan dolayı o günahına, günahını bağışlamıştır, gidebilirsin buyurdum. Adama bir ceza vermedin. Evet, bu gibi hadislere bakmak suretiyle, bu gibi günahları küçük görmek doğru değil. Evet, bunlar kebairden değil. Ama kebaire götürecek olan günahlardır. Onun için bunlara dikkat etmek lazımdır. Bazı kimseler bu gibi hadisleri söyleyerek bu gibi günahları küçük göstermeye çalışıyorlar. Harama bakmayı küçük göstermeye çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi günahlara kızmadığını anlıyorlar. Halbuki o mesele başka bir mesele. Allah Azze ve Celle tabii ki o günaha kızar. Hatta bu adam bir rivayete göre Hazreti Ömer'e gitmiş idi önce. Hazreti Ömer'e anlatmıştı başından geçeni. Ben böyle böyle bir yanlış iş yaptım ya Ömer dediğinden. Hazreti Ömer demişti ki ona, yazıklar olsun, belki de sen cihada gitmiş olan bir adamın karısıyla bu işi yaptın öyle mi? Adam evet dedi. Sonra gitti Ebu Bekir'in yanına. Ben dedi böyle bir şey yaptım. O da aynı şeyleri söyledi. Yazık sana dedi. Belki de Allah için cihada gitmiş olan bir Müslümanın karısına mı el uzattın? Yazıklar olsun sana. Sonra gitti Peygamberimize söyledi. Efendimiz de aynı şeyi söyledi. Çünkü o günlerde bir ordu çıkmıştı Medine'den. Sen dedi yoksa savaşa gitmiş olan bir mücahidin karısıyla mı? Karısına mı el uzattın dedi. Adam evet dedi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem adama bir cevap veremedi. Çünkü bu günahın cezasını bilmiyordu. Evet, haseneler seyyiyeleri götürür ama bunun manası o seyyiyeleri küçük görmek değil. O günahlar gene konulması gereken yere konulmalı. Ama insan ümitsiz olmamalı yani. O anlatılmak isteniliyor. Bazı günahlar işlenmiş olsa bile Allah Azze ve Celle insanı günahlarını affedebilir. Hasene yapmaya devam edin yani. Günahlarınızdan hem tövbe etmeye hem de onun yerine güzel ameller işlemeye devam edin ki günahlarınız gitsin. Bunun manası bu. İnsanı ümitsizlikten kurtarıyor ve güzel amele teşvik ediyor. Güzel amelin günahları götüreceğini ifade ediyor. Yoksa o günahları küçük görün denilmek istenilmiyor. Mesela hatırlıyorum zamanında bir hocaya bir talebe gelmiş ve bu soruyu sormuştum. Mesela harama bakıyoruz hocam demişlerdi. Harama bakıyoruz, bu durumda ne yapmamız lazım? Dayanamıyoruz, bakıyoruz dedi. O hoca ise sanki çok basit bir meseleymiş gibi o gençlerin imanlarını ve ahiretlerini tehlikeye düşürecek olan bir cevap vermişti. Önemli değil böyle şeyler diyordu. Namaz kılmıyor musunuz nasıl olsa? Ve işte bu hadisi söylüyordu. Efendimiz namaz kılan adama o senin günahlarına kefaret olmuştur dedi nasıl olsa. O halde siz de kadınlara bakarsanız bakın demek istiyordu yani. Halbuki Efendimiz'in söylemek istediği o değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesinlikle haram olduğunu ifade ediyor. Kadınlara kötü gözle bakmanın, şehvetle bakmanın haram olduğunu ifade ediyor. Kıyamet gününde o gözleri ateşten şişlerin sokulacağını ifade ediyorken nasıl olur da böyle bir şey söyleyebilir bir hocam? Bu hadisleri yanlış anlamak istiyorlar. Bu hadislerin manası bu değil. Allah Resulü böyle şeyler yapabilirsiniz demedi. Bunlar küçük de önemli değildir demedi. Böyle şeylerden korkmayın demedi. Tam tersine bunlardan korkun dedi. Harama bakmayın dedi. Ya Ali, harama bakma dedi. Bir insanın ölü de olsa diri de olsa bacaklarına bakma dedi. Erkeklerin bile bacağına, diz kapağının üzerine bakmasını yasakladı. Bırakın harama bakmayı. Bırakın haramı kucaklamayı. Bırakın yabancı bir kadını öpmeyi. Allah Resulü bakmayı bile haram kıldı. Dolayısıyla bu hadisleri yerine oturtmak lazım. Bu hadisler sadece insanın ümitsiz olmaması için, seyyiyelerden kurtulmanın bir yolunun da hasene işlemek olduğunu anlatmak için, insana ümit vermek için, insanı hasenelere teşvik etmek içindir. Yoksa o günahlardan korkmayın, devam edin demek değildir. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Zalike zikra liz zakirin. İşte bu zikredecek olanlar için, öğüt alacak olanlar için bir hatırlatmadır. Bir öğüttür bu ayetler. Vasbir fe innallaha la yudiyu ecral muhsinin. Sabret ey Resulüm. Sabret. Bilesin ki Allah Azze ve Celle muhsin olanların, hayırlı işler yapanların ecirlerini zayi edecek değildir. Sabret ve sabredin ey müminler. Allah Azze ve Celle itaat etmek bazen zor gelir. Harama bakmamak mesela bazen zor gelir. Haram lokma yememek, haramdan uzak durmak, helal kazanmak bazen zor gelir. Hayırlı işlerle uğraşmak zor gelir. Fakat Allah Azze ve Celle için sabredeceksiniz. Ve sabrettiğiniz zaman, takva sahibi olduğunuz zaman size Allah onları kolaylaştıracak. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. O kişi ki verdi Allah yolunda malını mülkünü, o kişi ki takva sahibi oldu, وَاتَّقَى, muttakilerden oldu, sakındı, kendisini korudu. Ve hüsnayı da tasdik etti, cenneti tasdik etti, ahirete iman etti. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Biz ona o kolayı kolaylaştırırız. Yani Allah yolunda yapacağı faaliyetleri kendisine kolaylaştırırız. Hayırlı amelleri kendisine kolaylaştırırız. Ama öbürlerine gelince, وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. O cimrilik yapan, Allah yoluna malını vermeyen cimri adama gelince, kendini müstahni gören, benim öğüde ihtiyacım yok diyen kibirli adama gelince, ve kezzebe bil husne, husneyi inkar eden o kafire gelince, fesenu yessiruhun ile usra, işte biz ona zor olanı kolaylaştırırız. Yani günahları ona kolaylaştırırız. Hakikatte günahlar zordur. Ama biz ona kolaylaştırırız. Biz Müslümanlara hayırlı işleri kolaylaştırırken, kafire ve fasığa ise günahı kolaylaştırırız. Çünkü o günaha girmek istedi. Çünkü o Allah'ın yönlendirmesine kulak vermedi. Çünkü o takva sahibi olmadı. Çünkü o muhsinlerden olmak istemedi. İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki, vasbir, sabret. Sabretmeyi göze alırsan bakacaksın, ileride kolaylaştığını göreceksin. Yani insan evvela sabrı göze almalı. Nasıl ki Arapların dediği gibi, seesbiru hatta ye'zen Allahu fi emri, sabredeceğim Rabbim bana işimde izin verinceye kadar. O işim ne zaman olacaksa Allah onun vaktini saatini bilmektedir. Rabbim bana ne zaman müsaade edecekse, izin verecekse o zamana kadar sabredeceğim. Seesbiru hatta ye'cize sabran sabri, sabredeceğim, sabır benim sabrımdan aciz oluncaya kadar sabredeceğim. O kadar sabredeceğim ki sabır bile benim sabrımdan aciz olacak. Sabır bile yeter, bu kadar da olmaz diyecek. Bu benden de sabırlı diyecek. Sabır bitecek ama onun sabrı bitmeyecek. Böyle bir sabır imanla mümkündür. Sabrın ve iradenin bittiği yerde iman devreye girer. Girmeli. Sabır biter, iman bitmez. Sağlam bir iman, sabırlı insanın sabredemediğine bile dayanır. Sağlam bir iradeli insanın dayanamadığına, sağlam iradenin bile bittiği yerde iman bitmez, yoluna devam eder. Kur'an buyurur ki, vasbir, sabret. Sabret, çünkü Allah muhsin olanların ecrini zayi etmeyecek madem. Madem ki verecek her yaptığınızın karşılığını, o halde sabretmeye değer. Lokman aleyhisselam öğüt veriyordu oğluna. Dedi ki, oğlum, emri bil maruf yap, nehy anil münker yap, iyilikleri anlat, onunla emret, kötülüklere de engel olmaya çalış gücün yettiği kadar. Ve bu yolda başına gelenlere de sabret. Çünkü bu sabretmeye değecek işlerdendir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ameline karşılık büyük mükafat verecektir. Onun için sabretmeye değer evladım diyordum. Emri bil maruf nehy anil münker yolunda çok sıkıntılar çekeceksin. Ama sabret, çünkü bunun için sabretmeye değer. Bütün dünyaya meydan okuyacaksın. Sabret, çünkü bunun için sabretmeye değer. Günahlara karşı, nefsine karşı meydan okuyacaksın. Şeytana meydan okuyacaksın. Kafirlere meydan okuyacaksın. Çünkü bunun için sabretmeye değer. Çünkü Allah Azze ve Celle bunun sonunda büyük mükafat verecektir. Çünkü Allah kendi uğrunda sabredenlerin mükafatını zayi etmez. Muhsin olanların mükafatını zayi etmez. Muhsin nedir? Muhsin sadece hayırlı iş yapan değil. Yaptığı işi güzel yapan demek aynı zamanda. İhsan ile yapan, güzelleştirerek yapan. Mesela bir araba mı yapacak, arabayı güzel yapan. Mesela bir yemek mi yapacak, yemeği güzel yapan. Bir bina mı yapacak mesela, binayı güzel ve sağlam yapan. Böyle kişiler mesela, bunlar ihsan ile iş yapmış, yani muhsin olmuş olan kimselerdir. Allah Azze ve Celle hem güzel iş yapanları sever, hem de yaptığı işi güzel yapanları sever. Sağlam iş yapanları sever. Allah Resulü buyurdu ki, Allah Azze ve Celle yaptığı işi itkan ile sağlam bir şekilde yapanları sever. Kur'an ve Resulullah böyle emrettiği halde, Allah ve Resulü böyle emrettiği halde müminler bugün işlerini sağlam yapmıyorlar. Bakıyorsunuz kafirlerin yaptıkları daha sağlam, daha güzel oluyor. Müslümanlar işlerini çirişliyorlar. Mesela bu binayı mı boyayacak? Çiriş iş yapıyor. Güzel boyamıyor. Mesela bir araba mı yapacak? Oradan buradan çalıyor. Sağlam iş yapmıyor. Böyle tanındı Müslümanlar maalesef. İslam medeniyetini kaybettiğimiz günden beri, medeniyetimizi kaybetmeye başladığımız, gerilediğimiz günden beri ahlakımız bu oldu. İhsan ahlakını kaybettik. Allah Azze ve Celle ise ihsan ile iş yapanları sever. Bu şekilde Kur'an mesaj vermeye devam ediyor. Ben burada bitirmek istiyorum. Mesele daha uzun süreceği için burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Senin uğrunda mücadele eden, cihad eden, gazi olan, şehit olan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.